Podcast dinle.
Herkes hoş geldi. Bugün Cem Toker'le birlikteyiz. Ekonominin duayeni Amerika'dan yeni transferimiz. Nasılsınız Cem Bey?
İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Vallahi geçen programdan sonra insan çok hoş hissetmiyor. Karşımdakine sorularla boğdum ve konuşturmadığım için çok sağlam böyle bir dayak attılar. Artık bu program sizi fazla girmeden ben topa ufak ufak sizden dinlemek istiyorum.
Olur mu hocam? Karşılıklı paslaşalım, daha iyi olur öyle.
Geçen sene kemiklerimi sızlattılar. Öyle bir hamal dayı attılar. Yani çok fenaydı. Cem Bey, en son açıklamaya göre Afganistan ekonomisini Türkiye'nin düzeltmesi gerekiyormuş diye üst düzey bir açıklama geldi. En üst düzeyden. Daha üst düzeyi yok. Ne, hakikaten bu Afganistan'ın ekonomisini düzeltmemiz gerekiyor mu? Ne diyorsunuz?
Türkiye önce kendi ekonomisini düzeltse nasıl olur? Hani kelin Meryem'e olsa kafasına sürer misali. Türkiye Afganistan ekonomisini düzeltecekse mesela Andorra, San Marino'da gelsin Türk futbolunu düzeltsin gibi bir şey bu. Saçmalığın danışkası. Onun için bunlar siyasi retorikler, tabana oynamalar. Yok Afganistan. Nedir? Ne var Afganistan'da kardeşim? Başka ülke mi yok? Afganistan bizi dinlerse zaten bin pişman olur. Onun için yani kale alınacak bir şey değil, demeç değil Afganistan konusu.
Peki bu alınan kararlar sonrası Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani en son bugün biz faiz düşürmeye devam edeceğiz dedi. Halbuki evet. Merkez Bankası bağımsız. Yani nasıl olacak bu iş?
Hocam işin yani şakası bir yana, Merkez Bankası Başkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi olmalı. Öyle zırt pırt şey, Devlet Su İşleri Müdürü gibi, bugün görevden aldım, yarın sen, öbür gün o, beni, sözümü dinleyeceksin. Nasıl Anayasa Mahkemesi Başkanı'na talimat veremiyorsa, vermemesi gerekiyorsa anayasaya göre, Merkez Bankası Başkanları da öyle olmalı. Her yerde söylüyorum üstadım. Bugün Erdoğan eninde sonunda bir siyasetçi, bir siyasi partinin genel başkanı. Tek bir hedefi var. Yeniden seçim kazanmak. Bütün batı demokrasilerinde de, gelişmiş demokrasilerde, ekonomilerde, hür dünyada hala üzerinde çalışıyorlar. Merkez Bankası'nı daha nasıl bağımsız yaparız diye. Bütün hedefi seçim kazanmak olan bir siyasetçi sorumsuzca Merkez Bankası'na talimatlar gönderir. Bas parayı, çalıştır darphaneyi, düşür faizleri, piyasayı karşılıksız paraya boğ, yeter ki ben seçimi kazanayım, seçimden sonra tufan. Bunu Trump da yapmaya çalıştı ama oradaki sistem farklı çalıştığı için. Merkez Bankası Başkanı yürü işine bak sen dedi. Sen işine bak, ben işime bakarım dedi. Ama bu yeni rejimde böyle bir şey olmadığından dolayı yani farklı nedenler var. Bugün ben tünelin ucunda kesinlikle bir ışık görmüyorum. Her yerde yıllardır söylüyorum. Bu iş ekonomik değil. Biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke miyiz kardeşim, bu hallere düşelim? Yani dünya yeniden haritayı önüne koysalar, arkadaş nereye istersin deseler, bu coğrafyayı almayan enayidir. Dünyanın en zengin petrol enerji havzalarıyla en zengin ekonomik birliğinin arasındasın, övünüyorsun. Ben üç kıta arasında köprüyüm, jeostratejik önemim var, genç nüfusum var falan filan. Ondan sonra oturuyorsun, lan ekmek 1.40 mı, 1.25 mi, yok simit 25 kuruş arttı mı? Yani böyle bir şey yok. Şimdi ben AKP'liler izliyorlarsa, yandaşları, şunu soruyorum onlara. Bana bir tane daha ülke gösterin. Bir tane daha 193 ülke arasından bugün... hani kıtlık çeken Afrika ülkelerini bir kenara koyuyorum. Kıtlık çeken, yok efendim bir kilo un alabilirsin, iki kilo alamazsın. Yok şeker alamazsın, bir teneke yağ alırsın, ikinciyi alamazsın.
Venezuela var.
Efendim?
Venezuela var.
Venezuela var. Venezuela da rejim yüzünden anası ağlıyor işte.
Bak, yani çok benzer değil mi gidişatımız?
Venezuela'da yağ yok. Hani bizde yağ tahdit var. Yani onun için bize yakışmıyor bu. Biz fakirleşmeye çalışsak fakirleşemeyeceğimiz bir coğrafyadayız arkadaş. Biz yasal paranın malların, hizmetlerin, paranın, finansın geçiş noktasındayız. Köprü başındayız. Oradan akmayıp damlasa bile biz bu hallere düşmememiz lazım. Ama
peki, çünkü o kadar ne planlıyor olabiliriz Bey ya? Yani ben düşünüyorum, rasyonel bir sonuç bulamıyorum. Herhalde şimdiden fırlatsın doları, yani faiz de indirsin. Son nasıl olsa Türk halkın hafızası çok kısa vadeli, 3 gün, 5 gün, en fazla bir ay desen. İşte Sedat Peker'in açıklamalarını hatırlayan sayısı ne kadar? Yani ona mı oynuyor acaba? Yoksa niye bir insan göz göre göre böyle uçurma doğru koşar ki? Yani benim anlayamadığım, rasyon bulmadığım nokta o. Sizce siz olsanız nedir plan? Nedir?
Yok, onu ben de anlayamıyorum. Birkaç yerde dile getiriyorum. Yani bir seçim kazanmak üzere seçime hazırlanan bir siyasi iktidar kör gözün parmağına gibi bunu nasıl yapabilir, ayağına nasıl sıkabilir anlamıyorum. O zaman bir şey geliyor aklıma, bu adam neye güveniyor arkadaş? Bu adam neye güveniyor da bunları yapıyor? Bilmediğimiz neyi biliyor da bunları yapıyor, ben bunu anlamıyorum. Ve iddia ediyorum ki seçim ne zaman olursa olsun, 2023'te de olsa, 22'de de olsa bu ekonomi düzelerek seçime girmeyecek. O yanıtı ben de bulamıyorum maalesef.
Zaten siz dediniz ekonomi çökmeye mahkum. Yani evet. Bundan daha kötüsünü mü bekliyorsunuz?
Kesinlikle. Yani bu net. Şimdi ekonomi de bir bilim, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu kalemi bırakırsam düşer arkadaş. Yani tıp nasıl diyor? Damarların tıkalıysa yağlı yeme. Bu ortamda da ekonomi diyor ki böyle faizleri düşürme, enflasyonun fırlar. Ne bileyim, enflasyonun fırlayınca neler olacağını biliyoruz. Ama bunu yani 128 milyar, 200 milyar neyse döviz rezervi varken biraz daha stratejik düşünerek bunu yapabilirlerdi. Ama döviz rezervi varken de 6-7 puan faiz arttırdılar. Ne oldu? Niye yaptı onu o zaman 2 sene önce?
Ya bugün çok acayip bir veri açıklandı. Türk halkının bankalardaki döviz mevduatı, tabii bu aslında alıp yatırdıkları için değil, hali dövizin değeri arttığı için Türk lirası bazına bakıyorlar, %61,5. Yani %50 bile değil, %38,5 civarı haliyle Türk lirası var. Siz şimdi ne karar alıyorsunuz alım para politikasında? %38,5 için karar alıyorsunuz.
O kadar. Bunun nedenini anlatalım izleyenlere. Çünkü cebinde biraz Türk lirası olan parasına güvenmiyor. Yarın eriyecek gidecek. Bugün aldığım şeyi önümüzdeki ay bu parayla alamayacağıma göre ben de gider döviz alırım diyor. Yani döviz daha güvenli liman tabii. Para limana kaçıyor. Güvenli limanlara gider. Ben size bir örnek vereyim üstadım. Şimdi 15 Kasım günü dolar 10 lirayı buldu. O gün 1000 lirasıyla 100 dolar alan adamın bugün bozdursa ne kadar parası var? 1300 liraya yakın parası var.
Doğru.
O gün 1000 lirayı bir yıllık mevduata yatırsaydı aynı adam, dolar almayıp da Türk parasında tutup faize yatırsaydı, bir sene sonra 1150 lirası olacaktı. 2 haftada 1300 lirası oldu adamın. Millet enayi mi?
Ya esas enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bugün açıklandı, ikinci el araba fiyatları geçen seneye göre %100 artmış. Ya ikinci el arabadan bahsediyoruz. Birinci araba 50'leri falan geçmiş. Niye? İnsanlar parayı Türk lirasında tutmamak için taş satsalar taş satın alacaklar. Ya bu aslında ekonomiyi büyüten, ısıtan bir hikaye ama insanların birikimlerini yok ediyor. Birikimleri yok olunca bu insanlar, işte ben geçen gün bir şirketle konuştum. Murat dedi %15'le faiz veriyor devlet bankaları bize dedi. Vallahi dedim ucuz, elinde sonunda o bize giriyor. Yani sonra Türk halkına giriyor ama veriyorlarsa alın. Çünkü siz almasanız başkası alacak. Çünkü ne yapsan %15'ten fazla kazanırsınız zaten. Ya olası bir şey değil. Özel bankalarda kredi vermiyor. Israrla vermiyorlar. Niye versinler ki, adam kaçta toplayacak, maliyeti ne olacak, geri alabilecek mi?
Ya dediğiniz çok doğru. Demin verdiğim örnek bunu kanıtlıyor. Git kamu bankasından %15'le faiz al, bir yıllık %15. Ondan sonra git 2 haftada dolarına %30 getiri kat. Ondan sonra kapat borcunu, karı cebine kalsın. Yani şimdi şöyle bir şey, Türk vatandaşı da ülkeyi yöneten ekonominin başındaki adama güvenmediği için bırak araba almayı, git şey al, sıvı yağ al, yine kârdasın. Banka
zeytinyağı stokla.
Ha, bu ne oluyor? Talep enflasyonunu da körükliyor. Bir de o sarmala giriyoruz.
Yani şu an inanılmaz.
Doları arttırıyor, doğalgazı arttırıyor, elektriği arttırıyor, ulaşımı arttırıyor, girdileri arttırıyor, vergileri arttırıyor. O maliyet enflasyonu yaratıyor. Maliyet enflasyonunu bilen vatandaşlar, lan bugün bunu yarın, bugün 1'e alıyorsam yarın 5'e alacağım diye gidip birden stoklamaya, bu da maliyet şeyi, talep enflasyonunu artırıyor. Yani inanılmaz bir sarmala girmiş durumda.
Daha kötüsü birikimleri eritiyor. Çünkü insanlar devamlı satın alıyor, satın alıyor ve birikimler erimeye başlıyor. Halde insanlar birikim olmayınca ne yatırım olur? Ya bir çok kısa bir ara verip dönüyoruz Cem Bey. Çok kısa bir ara.
Tamam hocam.
Gördüğünüz gibi hakikaten kısa bir ara oldu. Peki siz şimdi ekonomik olarak sorunu görmüyorsunuz. Zaten ekonomik değil, belli ki sorun. Çok oldukça siyasi. Ya bu iş nereye gider? Yani belli, bu adalet düzelmeyecek, hukuk düzelmeyecek, vergi hikayeleri düzelmeyecek ve ekonomi düzelmeyecek.
Vallahi bu iş, benzeri ülkelere baktım ben. Yani takip ettim. Mısır mesela, mübarek 1981-2011, 30 sene ekonomik sefalet ama mübarek bir tek seçimi kaybetmiyor. 4 senede bir seçim yapıyor. Parlamentosu var, muhalefet partileri falan var. Veya şey, Zimbabwe var Afrika'da, Mugabe. 30 sene millet kuru ekmeği bile bulamıyor. Toprak yiyor, taş yiyor ama adam seçim kaybetmiyor. Venezuela örneğini verdiniz, Maduro. Venezuelalılar ortalama son 3 senede 11 kilo vermişler. Yiyecek bulamamaktan, kötü beslenmeden, açlıktan. Ama adam diyor ki Cüneyt Özdemir'e, 26 seçim yaptım, hepsini kazandım diyor.
Doğru,
yerelleri falan da şey yaparak. Yani bugün, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Seçmen 16 Nisan 2017'de dünyada eşi emsali olmayan, ne olduğu belirsiz bu ucube rejime evet oyu verdiği için bugün gelen zamlar, cebinden çıkan para, fakirleşme o gün verdiği evet oyunun faturasıdır. Onun vergisini ödüyor, onun bedelini ödüyor.
Öğrenmiş midir peki bir şey sizce?
Efendim?
Öğrenmiş midir?
Onu seçim zamanı göreceğiz. Öğrenmiş.
Pahalı bir ders oldu aşikar ama dersten bir şey öğrenmek var, öğrenmemek var.
Doğru. Bakacağız. Çünkü bir de Stockholm sendromu gibi bir şey var. Yani kendisini, hayatını mahveden adamı kurtarıcı olarak görmek. Bunu da yaşadığımıza inanıyorum Türkiye'de. En azından seçmenin bir kısmı böyle düşünüyor olabilir.
Geçen gün bir İsviçre televizyonuna mülakat verdim, röportaj verdi. İşte onlar daha çok Kavala'nın serbest bırakılacağına inanıyorlardı. Dedim serbest bırakılmaz. Türk halkı buna nasıl tepki gösterir dediler. Türk halkı buna tepki falan göstermez dedim. Niye tepki göstersin? Yani bir, tamam adamın suçu olmasa da şu anda adamın derdi 25 kuruşa daha ucuza ekmek bulabilmek. Yani ışıkları kapatıp daha az elektrik faturası getirebilmek. Yani bunu bırakıp da gidip Kavala'yla kimse uğraşmaz. Yani ancak sosyal medyada dersiniz. Bir iki gazeteci, evet bu haksızlık da. Ama şaka maka bugün ve yarın işte Avrupa Parlamentosu bunu hikaye için toplanacak. Yani dolar bunun için arttı diyenler var bugün ama bu 6 aylık bir süreç. Onunla biliyorsunuz Avrupa'da işler çok yavaş işler. Öyle bir bar toplanırlar, onu atarlar. 6 ay içinde Türkiye anca yaptırım uygulamaya başlarlar. Kuvvetle muhtemel sarayın güvendiği de bu 6 ay. Yani Kavala'yı 6 ay içinde illa serbest bırakır ama o sırada bir iki yaptırım sözü verilir. Sizce bu piyasaları nasıl etkiler? Yani Avrupa Birliği'nin toplanması. Yani siz özellikle dış basını okuyan biri olarak.
Şimdi ben şunu öğrendim. Bu Avrupa şey konseyinin en büyük finansörlerinden biri Türkiye'ymiş. Benzeri bir örnek daha var. Rusya ile ilgili de konsey böyle bir karar aldı. Yani ben Türkiye zaten Avrupa ile ilişki kalmadı. Sadece görüşmeler göçmen kontrolü üzerinden. Siz Türkiye'yi tampon bölge yapın, göçmen kampı yapın, biz de size biraz para atalım. Kadın geldi işte Avrupa Birliği'nden komisyon başkanı. Şey yaptı, teşekkür etti Türkiye'ye gösterdiği işbirliğinden dolayı.
Çok da umurunda.
Evet. Onun için ben piyasaları ne kadar etkiler bilmiyorum. Daha önemlisi gümrük birliğinin güncellenmesi rafa kalktı. Mesela Türk ekonomisini gerçekten ilgilendiren konuları...
Esas önemlilerinden biri o. En önemlisi.
Evet. O rafa kalkmış. Hiç görüşülmüyor. Avrupa Komisyonu Türkiye'yi aday ülke statüsünde olmasına rağmen Orta Doğu Afrika ülkeleri şeyini aldı, grubuna indirdi. Yani nereden tutsanız dış politikada da elinizde kalıyor. Şimdi Halkbank davası başlıyor. Şunu da söyleyeyim ben.
Murat, 15 Aralık gibi dosyalar açıklanacak Halkbank davasında. Onu evet, solo bir programda anlatacaktım ben ama siz konuya girdiniz zaten.
Şimdi şunu söyleyeyim. Doların zıpladığı olay şeylere kronolojik bakın. Türkiye'de herhangi bir ekonomik bir terslik, bir gelişme, olumsuzluk yok. Tamamı dış politikayla ilgili. Yok papaz Bronson'u aldım, al papazı, ver papazı. Türkiye hakkında şey böyle yazılar çıktı işte rehin alan ülke falan diye. Trump bir mektup yazdı, ekonomini mahvederim, hop fırladı. Ardından Halkbank, Reza Zarrab, işte Halkbank müdür yardımcısının tutuklanması, hop fırladı. S-400'ler, dolar fırladı. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin ekonomik bir sorunu yok. Sadece batıyla inatlaşma, kafa tutma yani bunun izahı yok. Bunun bedelini ödüyoruz aslında.
Ya işin kötü tarafı şimdi demin saydığınız olaylar gerçekten yaptırıma gidebilecek olaylar. Ama mesela dolar fırlarken İspanyol BBVA çıktı. Dedi ki ben garantinin bütün hisselerini alacağım. 2 küsur milyar dolar Türkiye'ye sokacağım dedi. Eyvallah. 2 gün önce Arap Emirliklerinden biri çıktı. Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacağım dedi. Bakın bunlar iyi haberler. Kur bana mısın demiyor. Yani hem tehdit evet. Yok, dış mihrak yok. Hem iyi haber var. Yine de olumlu tepki gösteremiyor piyasa. Çünkü devamlı televizyona çıkıp aynı şeyi söylüyor. Ya tamam indirebilirsin kardeşim ama bunu birden fazla söylüyorsan ve bu her defasında doları yukarı atıyorsa ben bu hikayede bir art niyet aramaya başlıyorum. Yani doların çıkmasını istiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Ya katılıyorum aynen yani konuşmayıp sussa bir ay sussa istikrar sağlanır. Ekonomik istikrar sağlanır ülkede. 10 milyar dolar da Türk ekonomisi için yara bandı bile değildir.
Hiçbir şey ya, canım.
Onu siz de biliyorsunuz. Yani bu ülke 40 milyar dolar harcamış Suriyelilere. Gerekirse bir 40 daha
harcamış. Nasıl yalan bu
şeyi söyle, 2,5 milyar şeye gitti. Söyle adını. S-400'lere. 1,5 milyarlık kayıp F-35'lere yatırılan para. Geri alamıyorsun. Etti 4.
Ya 2,5 milyar dolara gidip köprü yapıyorlar Çanakkale'de ya.
Aynen. Yani onun için 10 milyar dolar yani o da kaç senede gelecek, bölüm bölüm gelecek. Yok mütabakat imzalanmış falan bunların hepsi şey.
Ya zaten Birleşik Arap Emirlikleri öyle ben hadi para verdim yolladım değil. Bütün paralar zaten Birleşik Arap Emirlikleri para yok ki. Ya Amerikan bankalarında ya İngiliz bankalarında. Amerikalılar yolla derse yollar. Ha 2 gün sonra Halkbank yüzünden kuruş yollamayacağım derse adam olanları da geri çeker zaten.
Aynen öyle. Ben size bir şey sorayım. Ben mesela çok umutlanmıştım tabii bunu duyduğum zaman. Fahiş fiyat erken uyarı sistemi geçen ay devreye girmişti.
Ya o çok iyi. Evet.
Ya getirdiği piyasaya getirdiği ucuzluğu siz de hissediyor musunuz?
Nasıl ya acayip şey ya. İliklerime kadar hissetmiş durumdayım şu an.
Ben de öyle yaptım.
Ya bir titreme geldi bana ilk evet. Başta. Fahiş fiyatta. Ya esas ben söylüyorum siz eski bir siyasetçisiniz. Bu seçim ne zaman olur Cem Bey? Yani seçimle çünkü bazı şeylerin değişeceğini uman çok insan var.
Çok insan var ama ben muhalefetin erken seçim, hemen seçim söylemine katılmıyorum. Yani şimdi bu seçim başa baş giderse yani artı eksi 1-2 puan olursa o ve iktidar bu seçimi kaybederse o seçim yenilenir.
Tabii İstanbul seçimlerinde.
Aynen. Aynen. Onun için makasın daha da açılması lazım. Daha bu kışın etkileri, ekonomideki etkileri henüz hissedilmedi. Faturalar gelmeye başlamadı. Doğalgaz, kara kış daha başlamadı.
Ya çok yani kısa lafını keseyim. Sonuçta bu yapılan zamlar 2 veya 3 ayı bulur her zaman yansıması. Çünkü stoktaki mallar satılır önce.
Aynen öyle olacak. Ondan sonra bir de darphaneyi çalıştıracaklar. Bütçenin hali ortada.
Kredi nasıl verecekler? Başka türlü para yok ki kamu bankalarında. Kamu bankaları laf aramızda batık.
Sabah akşam çalışacak darphane. Yani ekonomi daha da kötüye gidecek. Onu söylüyorum. Onun için Millet İttifakı, muhalefet, hadi seçim diyeceğine Erbakan'ın meşhur bir sözü vardır. Kadayıfın altı biraz daha kızarsın, bekleyelim diye. Yani acele etmeden planlı programlı muhalefet hem seçim istemeli tamam siyaseten ama aslında çok daha beklerse o makas açılırsa YSK'nın onun bunun kim sorumluysa seçimlerden seçim gecesi hacı kusura bakma yapabileceğimiz bir şey yok kaybettin seçimi diyecek bir ortama taşımalıyız siyaseti.
Aynı şekilde bir de ya muhalefet hakikaten dolar 13 liraya gelmiş. Hala helalleşeceğim falan derdinde. Arkadaş tamam sen helalleş. Ama son 2 ay kala söyle bunu. Zaten o mesaj belirli yerlere gider ben helalleşeceğim. Seçime 1 yıl kala ben helalleşeceğim. Ya onu da anlamıyorum ya. Ya yakalamışsın şu anda ensesinden. Yani ekonomi rezalet durumda. İnsanlar soğuk ekmek kuyruğuna giriyor ben helalleşeceğim. Ya ben helalleşmiyorum seninle ya. Çok acayip bir hikaye ya.
O da maalesef yani kulağa hoş gelse de bu ülkede kimle helalleşiyorsun abi? Yani
kimle helalleşiyorsun? Sen ne yaptın? Durursun. 70 yıldır iktidar değilsin ki.
Aynen. Aynen. Kim adına kimle helalleşiyorsun? Bu helalleşmem ne kadar sürer? Ona da bakalım. Yani bu coğrafyada öylesine bölünmüş bir toplum var ki ne milli bayramı, ne dini bayramı, ne 10 Kasım'ı, ne 29 Ekim'i, ne Kurban Bayramı'nı ortak duyguyla kutlayamayan bir toplumuz biz. Yani Cumhuriyeti hala hazmedememiş. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına gelecek. Herif hala neler diyorlar ya. Yani kabullenememiş bir toplumun büyük bir kısmı var ortada. Onlarla helalleşsen ne olur, helalleşmesen ne olur? Yani ya, aklı bir teokratik rejimde olan toplumla bilmiyorum. Siyaseten belki hani iyi aman ne güzel şey söyledin falan ama onun uygulanabilirliği yok bence.
Ya çok enteresan bir şey söyleyeyim. Zaten yani Türk halkının tanımadıkları o kadar aşikar ki. Şimdi bundan kaç yıl önce? 8-10 yıl önce galiba. Manisa'da bir köye katı atık tesisi yapıyorlar. Çöp arıtma tesisi yapıyorlar. Köylüler haliyle istemiyor. Bütün köy çöp kokacak diye. Soma değil. Onu söyleyeyim. Soma ayrı bir hikaye zaten. Sadece Türkiye Komünist Partisi bir kişisi avukat o da başlıyor savaşa. Bütün çevre örgütlerini yan yana alıyor. Onu yapıyor falan. Beraber köylülerle yiyor. Sabah akşam uğraşıyor. Tesisi kabul ettirtiyor ki o köye yapılmasın. Dağ başına yapılsın diye. Ama nasıl uğraşıyor adam böyle? 2 yıl davalara girip tutuyor. Köylüler veriyor gazı falan filan. Yerel seçimlerde insan bir tek oy atar arkadaş. 0 oy alıyor ya. Yani doğru, senin tabii için uğraşan adama sen bir tane oy vermemişsin. Yani aslında çok Türk halkı bu kadar Kadir Şinas bir halk. Yani sen hala gidip helalleşeceğim deyip oy bekliyorsan bekleme arkadaşım. Sen
aynı şeyi ben yaşadım. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa mı? Bir öyle bir şeyi var, ilçesi var Kemal Paşa. Orada Ova Azatlı Beldesi diye bir yer var. Lan gittik orada yerel seçim yenilenecekmiş belediye meclisi. Biz de bir aday çıkardık. Adam yani 0 oy çekti o da. Yani orada gittik makul. Millet oraya yığmışlar şeyleri, kaldırım taşlarını. İşte seçim olumlu çıkarsa yapacağız, bu kaldırımlarınızı yapacağız. İki tane iş makinesi. Biz kazanırsak belediye başkanına makam arabası vereceğiz diyen bir parti. Biz de dedik havanızı alırsınız yani. Biz size hesap veririz, başka bir şey vermeyiz. Harcadığımız sizin paranız. Şeffaflık taahhüt ederiz falan. 0 oyu çektik. Demin dediğin çok doğru Murat Bey. Aslında bu iktidarın yıllar önce işte yolsuzluklar, hukuksuzluklar, efendim iddialar, dış politika fiyaskoları, içerideki fiyaskolarıyla lan bugün bizim AKP barajı aşabilir mi, aşamaz mı? Hakikaten onu tartışmamız gerekirdi. Millet bunları umursamadı. Ne zaman cüzdan, tencere, mutfak, pazar bilesi etkilenmeye başladı, Şimdi anketlerden konuşup AKP seçim kazanabilir mi, kazanamaz mı diyoruz.
Yani işte
bu da bizim ne kadar demokratik, adil bir sisteme
değil.
Talebimizin olmadığını gösteriyor.
Yani işte o yüzden dolar bu seviyelerde olmadığı sürece AKP'nin iktidar devam eder. Ama onlar da o kadar kötü yönettiler, o kadar ters ata oynadılar ki git ya, yani faiz kimin umurunda Allah'ını seversen ya. Yani %15 faiz kim veriyor? Ya ben bugün sordurdum, %23 istiyor özel banka. Ama kaçtan verirsin dedim. %23. Kamu bankaları %15 veriyor. Hayır, eğer küçük biraz daha back to back kredi ya da kendi mevduatı tutarsan %18-19 veriyorlar. E tamam, bugün senin CDS dediğimiz credit default swap yurt dışından borçlanma faizinin üzerine 500 bas puan ekliyorlar ya. CDS'ler 500'e çıktı bugün. Yani bu ne demek? Sen batmışsın aslında demek. E sen batmışsın da ülkeler şirket gibi batmıyor. Ülkeler fakirleşiyor yavaş yavaş.
Sefalet.
Peki bu ne zamana kadar devam eder? Yani ne yaparlarsa sona erer. Sizce gelecek yıl faiz arttıracaklar mı? Bence arttıracaklar.
Vallahi bu inatla giderse baksana, ekonomik açıklayamadığını dinle açıklıyor. Nas falan diyor.
Yani hakikaten ya.
Zaten rejimin kötü tarafı bu Murat Bey. Her şey bir adamın iki dudağının arasında. Yarın sabah uyandığında hangi ruh haliyle uyanıp da ağzından ne çıkacak bilmiyoruz ki.
Ben nasıl yatırmıyorum? Böyle
rejimler zaten sefalet içinde sürünüyorlar.
Ya hakikaten yani şu anda pozisyon alsan yarın bu adam faiz de arttırabilir. Ya hadi döndüm, faiz arttırmak gerekiyor. Zaten enflasyon yüksek falan da diyebilir.
Yani, ya, ama Merkez Bankası bağımsız dedi ya geçen gün. Böyle dalga
geçen. Evet, 15 gün oldu ya.
Ha, bak dedi, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti Merkez Bankası Başkanı. Demek ki bağımsız dedi. Ulan diyorsun, acaba hakikaten mi? Hani kamuoyuna faiz düşmeli diyecek.
Bugün de faiz düşüreceğiz dedi adam.
Ha, ama belki Merkez Bankası Başkanı'na der ki ya sen beni dinleme, ben böyle konuşuyorum. Hani bağımsızmış ayağına yatmak için sen arttır faizleri diyebilir de aklımdan geçti. Bunu bir dahaki sefere yapabilir. Onun için sen şeyi biliyorsun hocam, TL dolar böyle zikzak, böyle yani istikrar İnanılmaz. Diye bir şey yok. Bu yok ülkeye canım, yani yatırım için parasını getirmek için haritada bakan insan enayidir bugünkü ortamda. Haritada bakan insan enayidir.
Ya bir de haliyle insanlar ya bu kadar kötü gittikten sonra sermaye kontrollerinden korkmaya başladılar.
Evet.
Yani
evet.
Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani her ülke için mümkün olabilir. Yani herkes yaptı da. Yani Türkiye'de kısa vadede mümkün olabilir mi sizce? Yani günde en fazla bir kişi 5000 dolar çekecek.
Hiçbir şey mümkün değildir.
Efendim?
Hiçbir şey mümkün değildir diyemem. Yani onu yaptığı zaman zaten o tabuta çakılan son çivi diye bir laf vardır.
Tabii tabii.
Yani o şekilde bakmak lazım buna. Ama bu ya bugüne kadar asla yapmaz dediğimiz neleri yaptılar arkadaş. Onun için öngörüde bulunamıyorsun. Sadece kafanı kullanarak tahminde bulunuyorsun. Ama bunların kafasıyla tutuşmadığı için frekansın büyük bir olasılıkla yanlış çıkacaktır tahmin.
Ya ben bugün iki tane yabancı raporda okudum. Türkiye sermaye kontrollerine gidiyor diye. Hatta gidiyor şöyle diye. Ya IMF ya sermaye kontrolü. Şimdi İkisi de ayrı bir şey. Yani IMF ile anlaşmayız diyor. Halbuki IMF ile anlaşsa %2 ile falan borç alacak dünyada şu an. Ha, bu arada IMF'den gelen bir de 6 milyar dolar para var. Bakın o evet. da var.
Covid nedeniyle geldi o da.
Yani şu anda IMF borcumuz yok da diyemiyoruz. Ha, IMF ile anlaşsak para alacağız. Diğeri sermaye kontrolü. Mesela Deutsche Bank çok enteresan. Diyor ki bir raporunda önümüzdeki faiz son faiz indirimi olacak. Ondan sonra faiz arttırımı fiyatlanıyor diyor. Şimdi Deutsche Bank'ın enteresanlığı şu. Türkiye'deki bütün opsiyonlar Deutsche Bank'tan geçer neredeyse. %80 işlem var. Merrill Lynch, Deutsche Bank. Yani Deutsche Bank çok ağırlıklıdır. Şimdi insanlar faiz arttırmaya niyetiyle pozisyon almaya başlamışlar. Yani bu insanlar bir büyük yatırımcı. Yani duymadan almazlar. Yani bu yılı böyle bitirip tekrar faiz mi arttıracak? Yani o kadar rasyonel olmayan bir şey ki. Yani bildiğiniz iddia oynuyorum ben aslında.
Aynen öyle. Yazı tura. Yalnız şimdi faiz indirip önümüzdeki sene faiz arttırırsa meşhur fıkra vardık. Ağam biz bu şeyi pisliği niye yedik diye. Yani ona benzeyecek bir saçmalık. Dediğim gibi hocam yani sandıkta ekilen cüzdanda biçilir. verdiğin oy kaderindir. Onun için bunları yani zamanında düşünecekti. Fikir liderleri, sen de dahil, herkes uyarılarını yaptı ama dinletemedi. Bak şimdi Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokmuş. Vay be. Ya Devlet Denetleme Kurulu'nu sokacaksan devreye, Devletin Denetleme Kurulu önce gitsin Pandora kağıtlarındaki adamların o paraları yasal olarak çıkarmış olabilirler ama vergisi verilmiş para mıdır ona bir bak. Bir holding kime 105 milyon dolar bağış yapmış ona bir bak. Kamu bankasından çekilip geri ödendiği söylenmeyen, kanıtlanmayan 750 milyon dolar kredinin akıbetini Devlet Denetleme Kurulu bir incelesin ya.
Ya onu bırakın hiç. Bir de şimdi belki izleyiciler bilmiyordur. Devlet Denetleme Kurulu dolarda manipülasyon yapılıyor diye bir anda devreye sokuldu. Ben dolarda manipülasyon olmasa da konuştukça doları artan birini tanıyorum. Aslında çok fazla da araştırmaya gerek yok. Ama onu ortaya çıkartacak delikanlı var mı? O bambaşka bir hikaye. O
apayrı bir mesele. Devlet Denetleme Kurulu diploması şaibeli bir güreşçinin bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanmasını araştırsın ya. Afganistan'a da bu aklı versinler ekonomisini düzelteceklerse.
Peki şey böyle ne diyorsun?
Kafayla uğraşıyoruz. Ya saçmalıyoruz yani ama ne yapacaksın? Biz başlatmadık bu saçmalamayı.
Peki acaba biz bu iş için yurt dışından bir garanti, bir emir alın. Mesela bir anda bugün Mısır'la İsrail'e büyükelçi atama kararı çıktı. Yıllardır biz küsüz. Birleşik Arap Emirlikleri'yle iyi olma kararı çıktı. Bunlar acaba puzzle'ın gördüğümüz tarafları mı? Yani başka tarafları var mı? Yoksa bunu biz kendimiz mi karar alıyoruz gerçekten?
Bunun siyasi şeyleri de var. Yanları da var bu kararların. Çünkü Doğu Akdeniz'de nasıl dışlandığımız ortada.
Abi Filistin bile yüzümüze bakmıyor.
Aynen. Yani ne İsrail Yahudi devleti bakıyor, ne Mısır, Filistin Müslüman ülkeler bakıyor, ne Hristiyan ülkeler bakıyor. Türkiye yapayalnız kalmış durumda ve Doğu Akdeniz gazından dışlanmış olmanın da çok büyük bir maliyeti var tabii. Yani bu durumu düzeltmek için buna da şey diyorlar. Aa ne kadar pragmatik bir adam ya. Şartlara göre hemen pozisyonunu alabiliyor. Konum değiştirebiliyor, duruş değiştirebiliyor falan ama dünya artık bunu yiyeceğini zannetmiyorum. Bilhassa yani sözü geçen Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun pek bu şark kurnazlı böyle kıvırmaları yuttuğunu zannetmiyorum ama
bir de öyle bir
yerine gelecek yeni hükümetin mutlaka bu girişimleri samimi bir şekilde başlatması lazım. Yoksa Türkiye'nin sadece ekonomik açıdan değil, jeopolitik, siyasi, uluslararası açıdan da sonunda çok kötü işler bekliyor Türkiye'yi diye düşünüyorum.
Yani bırakın petrol aramayı, Doğu Akdeniz'de şnorkelle dalamıyoruz. O haldeyiz yani.
Aynen öyle ve hakkımızı koruyamıyoruz. Ben işte şu Rum kesiminde olup biteni takip ediyorum. Şu anda Amerikan, İtalyan, Fransız gemileri, İsrail'le Rum kesimi, Mısır, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit Adası'na geçen sene savaş uçakları vardı. Suudi Arabistan'ın Girit Adası'nda savaş uçakları var. Yani NATO'dan güvenilmeyen bir ortak imajı verdiğimiz için bu adamlar demin dediğim gibi Rum kesiminde, Akdeniz'de bu saydığım ülkeler ortak tatbikatlar yapıyorlar. Neden? Kime karşı? Ne olacak? Yani kafalarında ne var? Bunları bilmiyoruz. Uluslararası şeyde de konjonktürde de imajımızı ve duruşumuzu güvenilirliğimizi değiştirmezsek Türkiye ekonominin yanı sıra başka konularda da çok kötü günler beklediğine inanıyorum ben.
Ha, bu siyasi bir konuşma değil. Bunları niye konuşuyoruz? Çünkü eğer dış siyaseti böyle bir olan bir ülkeye 5 sent para gelmez. Yani kimse para yatırmaz. Ben bir fon yöneticisi olsam niye kendim riske atayım arkadaş? Yani Girit'te Suudi Arabistan uçak bulunduruyorsa belli ki onu bizim için bulunduruyor. Yani aramız iyi olmadığı için bulunduruyor. Ters bir şey olursa Yunanistan destek atmak için bulunduruyor. Biz nasıl katlar bulunduruyoruz?
Daha beterini söyleyeyim size. Yani izleyen vatandaşa daha somut bir örnek vereyim. Senin paranı yatırdığın, tuttuğun veya yatıracağın banka hakkında bir haber çıksın. Uluslararası bir kaynaktan. Ya bu banka terörü finanse ediyor ve kara para aklıyor dese Sen o bankaya ertesi sabah bir kuruş daha yatırır mısın? Paranı orada tutmaya devam eder misin? Gayet basit abiciğim.
Gayet basit. Bunu söylediğiniz bilmeyen vardır. Türkiye böyle bir suçlamayla dünyada karşı karşıya değil, gri listeye alındı. Yani kara para aklayan ülke listesine alındı. Yani gidip de bununla karşı karşıya falan değil. Bunun damgası vuruldu Türkiye'ye. Kara para aklayan ülke denildi Türkiye'ye.
Bu kadar yani, net. Sen böyle bir banka, senin bankan böyle bu şekilde adı geçse bir yerde, sen orada para tutmaya güvenerek devam eder misin? Bir kuruş yatırır mısın? Veya senin bankan Türkiye ekonomisinin yönetildiği gibi yönetilse, tek adam tarafından, yani her şeyi bankanın şube müdürü karar verir. Efendim kaçta açılır, kaçta kapanır, faiz oranı, paranı çekebilir misin, çekemez misin? Efendim müdür beyle konuşursunuz, ona göre çekersiniz, faiz oranını belirler. Yani böyle bir bankayla kimse çalışmaz arkadaş. O Türkiye'ye de bu gözle bakmak lazım. Onun için Türkiye güven vermediği için, yine Pandora kağıtlarına geleceğim, Erdoğan'ın has adamları bile Türkiye'de paralarını tutmamışlar. Vergiden kaçmamışlar onlar. Zaten vergi vermiyorlar. Parayı sağlama almışlar. Lan yarın bir gün rejim daha da kötüleşir, gider, seçim kaybeder, şu olur, bu olur diye paralarını yurt dışında güvenli limanlara taşımışlar ki bu adamlar muhalif değil. Reisin has adamları. Milyarlarca dolarlık ihaleleri alan adamlar kaçırmışlar paralarını. Başkası yani, niye getirsin bu ülkeye parasını?
Yani şimdi siz de görüyorsunuz oyunun sonunu, ben de görüyorum. Yani bir seçim kaybederse işler iyiye gidecek, ama seçim kaybedecek mi? Sorunlu mu olacak? Sorunsuz mu olacak? Şimdi seçim kaybederse ben yandaş müteahhitsem zaten o paraların akıbeti belli değil. Seçimi kaybetmezse, yani kaybetse bile çekilmezse, bu sefer ülke karışacağı için yine o paranın akıbeti belli değil. Doğru. Yani aslında yurt dışına yollamakta, eğer realistik olarak düşünürsek, ben de yandaş müteahhit olsam ben de benzer hamlede bulunurdum. Ne yalan söyleyeyim yani.
Doğrudur. Katılıyorum.
Ya ama işte yapacak bir şey yok. Peki siz bundan sonra ekonominin gidişatını neler görüyorsunuz? Yani rotada neler olabilir? Bundan sonraki adım, bundan sonraki gelişme.
Vallahi yani programın başından beri onu söylüyorum. Belirsizlik, biz bu şeyin belirsizliğin, keyfiyetin, öngörülememezliğin bedelini ödüyoruz. Bu böyle devam edecek.
Görüyorsunuz.
Şöyle bir şey olursa bak, şöyle bir şey, yani bir iki ay sonra Erdoğan desin ki ya ben 2023'te önümüzdeki seçimde aday değilim arkadaş, ben yoruldum, bırakıyorum siyaseti, torunlarımla vakit geçireceğim. O zaman bir rahatlama olur. Yani ancak o zaman bir rahatlama olur. Çünkü Financial Times'ın bugün yazdığı gibi, hep söylediğimiz gibi, konu ekonomik değil, konu Türkiye'deki rejim ve yönetim. Orada bir değişiklik olursa ancak ekonomide değişiklik olabilir diye düşünüyorum.
Ya demin bir arkadaşım aradı, Murat dedi, bu hafta sonu dedi, kuvvetle muhtemel İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı görev değişikliğinde bulunulacak falan tarzı bir şey dedi. Çocuğun kulağı da çok iyidir bu arada. Yapma ya dedim, yani Ekonomi Bakanı bekleniyor da İçişleri Bakanı beklenmiyor dedim, görürsün dedi. Ben de söylemiş olayım bakayım, kulağımız ne kadar derin. Onu yani, görmüş
ama onlar bir şey değiştirmezler.
Ya hiçbir şey değiştirmez. Yani onların aldığı
genel yok. Müdür aynı, departman müdürü değişmiş emrindeki. Onun için ben mevcut bakan sıfatı taşıyan adamların, onlar bakan da değil artık gerçi ya, adamların hür iradeleriyle, kendi mesleki yetenekleriyle falan asla karar alabildiklerini zannetmiyorum. Zaten bunu görüyorsun. Ciddi olaylarda hiçbir açıklama yapmıyorlar, bekliyorlar. Reis ne diyecek, nasıl bir duruş sergileyecek. Ondan sonra ona göre tavır alıyorlar. Onun için Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, Hasan gitmiş, Hüseyin gelmiş, bir şeyi değiştirmez Türkiye'de.
Programın son bölümlerine yaklaşırken, sizin zaten uzmanlık alanınız yurt dışı. Amerika'yı çok yakın takip ediyorsunuz.
Amerika'yı
bu yıl faiz arttırır mı? Nedir? Bir de bu özellikle Covid'in gelişmelerini sormak istiyorum. Sizce Covid dünya ekonomilerini bir tur daha kapatır mı? Yani tekrar etkiler mi? Yani sizin fikrinizi söylüyorum. Tabii kimse bilemez bunları ama.
Valla şimdi Amerika'da da Avrupa'da da yani çok büyük miktarda para basıldı, piyasaya sürüldü. Bunun tabii enflasyon üzerinde bir etkisi var. ve enflasyon hakikaten son yıllarda hem Amerika'da hem Avrupa Birliği'nde büyük artış gösterdi. Merkez bankaları eninde sonunda evet faiz arttırımına gidebilirler cüzi miktarda. Zaten ona yönelik yani para bolluğunu kısıtlayacak kararları yavaş yavaş Amerikan Merkez Bankası almaya da başladı. Onun için yani bu uzun vadede veya orta vade diyeyim. Orta vadede Amerika yavaş yavaş doları piyasadan çekmeye başlayabilir. Avrupa Birliği ne yapıyor onu bilmiyorum. Avrupa Birliği daha devletçidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı toplumun devletten beklentisi çok daha fazladır kültürel olarak. Avrupa Birliği de aynı yönde bir karar alabilir Merkez Bankası. Covid ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Covid'i 3. Dünya Savaşı olarak görüyorum. Henüz tam bitmedi Covid 3. Dünya Savaşı. Yani bir savaş 3. Dünya Savaşı olsaydı geçen sene o savaşta yaşayacağımız şartları Covid döneminde yaşadık. İş yerleri açılmadı. Efendim devlet yardımı başladı. Sokağa çıkma yasakları oldu. Yani görünmeyen bir düşman global bir düzeyde. Dünya savaşlarından sonra ne oluyorsa ekonomide de ben onu bekliyorum. Covid tamamen bittikten sonra inanılmaz bir ekonomik patlama olacak, büyüme olacak. Burada Türkiye'ye de çok büyük şeyler var, fırsatlar var ama bu kafa onları değerlendiremez. Dünyada para bolken Covid bittikten sonra yatırım için dünya 2001'den sonra nasıl olduysa, 2008'den sonra nasıl olduysa Batı'nın sermayesi gidecek güvenli limanlar arayacak ve iyi bir şey olarak getirisi olan limanlar arayacak. Ama Türkiye bu fırsattan faydalanabilecek mi bu kafayla zannetmiyorum. Demin dediğim gibi mevcut konjonktürde Türkiye'ye para getirmek, yatırım yapmak için haritada bakmak bile benim açımdan enayiliktir. Bu konjonktürde diyorum, bu ortamda.
Ya şöyle söyleyeyim, son zamanlarda gelişen ülkelerden, bizim de içinde bulduğumuz ülkelerden biraz para çıktı ama yani yaklaşık 600 milyar dolar gelişen ülkelere giren toplam paraydı ve dünyada toplam iki ülkeden para çıktı. Bunlardan biri Türkiye'ydi. 600 milyar dolar girerken Türkiye'den para çıktı.
Gördün mü? Halbuki fırsat bugündü. Yani doların ya
şirketler bedava.
Doların düşmesi lazımdı Türkiye'de.
Yani inanılmaz boyutlarda ve evet, Türkiye evet. Ya yani herkesin korktu. İşte zaten Türkiye'ye giren para bu saatten sonra ak para bile olsa yavaş yavaş rengini kaybedip gri hale dönüşüyor gri listeden olduğumuz için. Şüpheli para oluyor. Zaten yurt dışından ciddi yatırımcı gelmez. Biz yurt içinden de insanlarda tasarruf kalmadı. Tasarrufu olan dövize yatırdı işte %61'i çıktı. Hala döviz kim alabilir diye düşünüyoruz. İnsanlar bakın şeyde aybaşı yarın hemen maaşlarıyla döviz almaya başlayacaklar. Evet, düşer abi. Çıkar çok da umurlarında değil. Yani 13'ten 11'e düşmüş 11'den bir daha alıyorlar. Alın. Yani kaybetmeleri çok umurunda değil çünkü Türk lirasına güvenmiyorlar. Gidip 14-15'ten alıyorlar ya yatırımcı. 1000'den 2'ye durup alırlar. Ne bulsa. Yani pencereyi sat alırlar ben bu pencereyi bir daha alamam diye. Yani maalesef böyle bir durum var. Türk lirasının bu kadar güvenilmez bir halde ve dediğiniz gibi bu hale getiren iktidarın hala %30'lar telaffuz edilmesi bu ülkenin ayıbı. Yani artık yapacak ne var ki?
Burası Orta Doğu hocam.
Ne yapacaksın? Orta Doğu bataklığa kader, coğrafya kader. Yani kimse aksini iddia
coğrafyadan etmiş. Önce attığın oy kaderindir. Bak gör. No, coğrafya kader olsa bir Kuzey Kore'ye bak, bir Güney Kore'ye bak.
Hakikaten,
bir Türkiye'nin Ege sahillerine bak, bir Yunanistan'ın Ege sahillerine bak. Bir Mısır'a bak, bir İsrail'e bak.
Evet abi çok fark ediyor. Coğrafya kader değil, ben halt ettim. Kuzey Kore, Güney Kore çok iyi bir örnek olarak ağzımın payını verdi. Coğrafya kader değil.
Kafa.
Kader diyelim, ne diyelim. Cem Bey programıma geldiğiniz için ve bir görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen şu anda 10 binden aşkın insana da ayrıca vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek üzere.
Yaparız. Ben de davete teşekkür ederim size.
Sizden iyisini mi bulacağım diye bir bulmuşum. Ama yani konuşturmadım demezsiniz değil mi arkamda?
Ayıp ettin olur mu? Ben hiçbir şartta öyle bir şey demem. Çünkü seni dinlemekten zevk alırım daima.
Yok estağfurullah olur mu ya? Tekrar bir araya gelelim bunları uzun uzun konuşalım.
Olur memnuniyetle.
Kalbim sizinle güç bizimle olsun Cem Bey.
Teşekkürler, sağ ol.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Podcast dinle.